İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Mehr 1404, Miladi 17 Ekim 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'ye sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından sonsuza dek Fars Körfezi podcast'i, İman Nuru, Güzelli Hayat ve Hidayet Hadisi'ni dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma namazı hatibi Aksa tufanının Filistin direnişinin akıllıca planlanmış operasyonu olduğunu söyledi. Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırıları bağlantılar zirvesinde kınandı. Filistinli yetkili Gazze ve Batı Şeria'nın son durumu hakkında İran Dışişleri Bakanı'nı bilgilendirdi. Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran dosyasını sadece güvenli önlemleri kapsamında ele alacağını belirtti. Ve İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırıları ateşkesin teminatçılarının sürekli ihmali ve müsamahasının sonucu olduğu belirtildi. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi Şehit Yahya Sinvar'ın Aksa tufanı operasyonunu tasarlayarak Siyonist rejimin istihbarat ve güvenlik yapısını çökerttiğini ifade etti. Pars Today'in haberine göre Tahran Cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, Aksa tufanı operasyonunun Siyonist düşmanın iletişim ve radar sistemlerinde ciddi aksaklıklar yarattığını, böylece direniş güçlerinin işgal altındaki toprakların derinliklerine kadar ilerlemesini sağladığını ve rejime ağır bir darbe indirdiğini belirtti. Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd bu tarihi olayın üzerinden geçen iki yılın ardından Siyonist rejimin derin ve yönetilmez yapısal krizlerle karşı karşı olduğunu, bu durumun Amerika ve müttefiklerini daha önce Doha'da suikast planları yaptıkları kişilerle müzakere etmeye zorladığını söyledi. Tahran Cuma namazı hatibi iki yıl süren savaş boyunca Amerika, Filistin işgalcileri ve müttefiklerinin Gazze halkına karşı benzeri görmemiş bir suç listesi oluşturduğunu vurgulayarak Han Yunus, Refah, Cebaliya, Beyt Lahya ve Deir el-Balah'ta gerçekleştirilen yoğun bombardımanların 70 binden fazla masum kadın, erkek ve çocuğu katliam ettiğini ve tüm uluslararası insan hakları yasalarının ve sözleşmelerin ihlalini bu suçlar arasında yer aldığını belirtti. Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, geniş çaplı suçlara rağmen Filistin halkının direnişi ve direniş ekseninin Siyonist rejimi mağlup ettiğini ve nihayetinde ateşkes noktasına taşıdığını belirtti ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın da Benjamin Netanyahu'yu Gazze bataklığından kurtarmak amacıyla sahaya indiğini ifade etti. Tahran Cuma namazı hatibi bugün dünyanın Filistin halkının görkemli direnişi ve kararlılığı karşısında saygıyla durduğunu vurgulayarak, Siyonist medya organlarının Hamas ve diğer direniş gruplarının çelik gibi iradesi karşısında stratejik yenilgilerini kabul ettiklerini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırıların Bağlantılar Hareketi Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında en sert şekilde kınandığını belirtti. Seyyid Abbas Irakçı, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantılar Hareketi'nin 19. Dışişleri Bakanları toplantısının alınan güçlü tutumlar açısından hareketin en başarılı toplantılarından biri olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı toplantıda 1500'ü aşkın madde içeren bir bildiri ve nihai belge yayımladığını belirterek, hareketin siyasi meseleler, ihtilaflar ve krizler, ekonomik ve kalkınma konuları ile sosyal alanlarda görüş bildirdiğini ve gelişmekte olan ülkelerin ortak tutumlarını yansıttığını söyledi. Irakçı toplantının en önemli başlıklarından birinin tek taraflılığa karşı çıkmak, çok taraflılığı teşvik etmek ve uluslararası meselelerin diplomasi yoluyla, özellikle çok taraflı diplomasi ile çözülmesi gerektiği yönünde olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarının hem bildiride hem de kapsamlı nihai belgede iki ayrı paragrafta en sert şekilde kınandığını, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların da kınandığını ve üye ülkelerin İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve desteklerini ilan ettiklerini ifade etti. Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanlığı toplantısına katılmak üzere Kampala'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Filistin heyeti başkanıyla toplantı aralarında bir görüşme gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı, Filistin heyeti başkanı Riyad Mansur ile yaptığı görüşmede son gelişmeler ışığında işgal altındaki Filistin'in mevcut durumunu ele aldı. Irakçı, Gazze halkının Siyonist rejimin vahşi saldırılarına karşı gösterdiği efsanevi direniş, sabır ve kararlılığı överek bu duruşun işgalci rejimi ve destekçilerini ateşkesi kabul etmeye zorladığını belirtti ve İsrail rejiminin cezasız kalmasına son verilmesi için kapsamlı uluslararası çabanın gerekliliğine dikkat çekti. Irakçı Bağlantısızlar Hareketi de dahil olmak üzere dünya genelinde oluşan benzeri görmemiş mütabakata işaret ederek, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına verilen desteğin, uluslararası toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bu sorumluluğun soykırımın sona erdirilmesi ve işgalci rejimin taahhüt ihlallerinin önlenmesi açısından hayatı önem taşıdığını ifade etti. Riyad Mansur ise İran ve diğer İslam ülkeleriyle Bağlantısızlar Hareketi'nin Filistin halkının meşru haklarını savunma mücadelesine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sundu ve İran Dışişleri Bakanı'nı Gazze ile Batı Şeria'daki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki büyük elçisi ve daimi temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının süresinin cumartesi günü yani 18 Ekim tarihinde dolmasıyla birlikte 2015 tarihli nükleer anlaşmanın fiilen sona ereceğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bundan sonra İran'ın nükleer programına yalnızca kapsamlı güvenlik önlemleri çerçevesinde yaklaşacağını açıkladı. Mihail Ulyanov sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yarın 2015 nükleer anlaşmasını onaylayan 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararının süresi doluyor, mütabakat sona erecek ve ajans bundan sonra İran'ı yalnızca kapsamlı güvenlik önlemleri çerçevesinde değerlendirecek ifadelerine yer verdi. Ulyanov, kararın süresinin dolmasıyla birlikte İran'ın nükleer programı etrafında yeni bir durumun ortaya çıktığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Siyonist rejimin Güney Lübnan'daki hedeflere yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemleri ateşkesin teminatçıları olan Fransa ve Amerika'nın sürekli ihmali ve müsamahasının doğrudan sonucu olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Siyonist rejimin Perşembe günü Güney Lübnan'daki hedeflere düzenlediği hava saldırılarını bu ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğin açık ihlali olarak değerlendirerek sert biçimde kınadı. Bekai, son aylarda Siyonist rejimin ateşkesi yaklaşık 5000 kez ihlal ettiğini, bu ihlallerin Lübnanlı sivillere zarar verdiğini, altyapıyı tahrip ettiğini ve ülkenin yeniden inşa ve ekonomik kalkınma sürecini sekteye uğrattığını belirtti ve bu durumun ateşkesin teminatçıları tarafından sergilenen sürekli kayıtsızlık ve hoşgörünün doğrudan sonucu olduğunu vurguladı. Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raci, ülkesinin İsrail rejimiyle yürütülen görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada doğrudan müzakereleri kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Raci, Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakereye karşı tutumunun sabit olduğunu vurgulayarak, İsraillilerle kurulacak herhangi bir temasın yalnızca sınır ihtilaflarının çözümüyle sınırlı kalacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından Perşembe günü Siyonist rejim tarafından Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirildi. Haber kaynakları Siyonist savaş uçaklarının Lübnan'ın Beka bölgesindeki Şemstar kasabasına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri İranlı mücahit komutanların Filistin uğruna şehit düştüğünü hatırlatarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasına destek konusunda büyük fedakarlıklar yaptığını ifade etti. Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi başta büyük şehit Hac Kasım Süleymani olmak üzere İran'ın mücahit komutanlarını Filistin davasını desteklemek uğruna feda ettiğini vurguladı. El-Husi, işgal rejimin esirlerini herhangi bir takas olmaksızın geri getirme konusunda başarısız kaldığını belirtti. Yemen Genelkurmay Başkanlığı görevine yeni atanan Tüm General Yusuf El-Medani, Yemen Genelkurmay eski başkanı Tu General Muhammed Abdülkerim El-Gamari'nin şehadeti dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Filistin'i savunma ve cihat yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Tüm General El-Medani yayımladığı mesajda El-Gamari'yi İslam ümmeti, din ve Yemen uğruna ömrünü adamış en büyük şahsiyetlerden biri olarak tanımladı. Onun çabalarının ve mücadelesinin Allah yolunda ve ümmetin en kutsal savaşında Siyonist düşmana karşı şehadetle taşlandığını ifade etti. Yemen Genelkurmay Başkanı mücadele edenlerin ve mücahitlerin dökülen kanlarının askeri güçlerin Allah yolunda cihadı sürdürme konusundaki azim ve direncini daha da arttırdığını vurgulayarak açıklamasının sonunda Yemen'in Gazze halkını desteklemek konusundaki inanç ve insani tutumunu nihai zafer gerçekleşene dek Allah'ın yardımıyla sürdüreceğini belirtti. Ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada Amerika'nın Venezuela kıyıları yakınındaki askeri hareketliliğinin artmasını kınadı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz küresel ekonominin ağırlık merkezinin doğuya geçişiyle ilgili. Uluslararası kuruluş Goldman Sachs'ın en son tahminlerine göre küresel ekonomik düzen tarihi ve eşi görmemiş bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Bu dönüşümle birlikte kadim kıta Asya, küresel ekonominin büyüme merkezi ve itici gücü haline gelecek ve geleneksel batılı ekonomik güçleri ise ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya bırakacak. Asırlar boyunca küresel ekonominin ağırlık merkezi batıda yoğunlaşmıştı. Ancak artık bu paradigmanın değiştiğini ve Asya çağının başladığına dair güçlü işaretler var. Goldman Sachs'ın kapsamlı raporuna göre bu değişim yalnızca piyasa paylarında küçük bir ayarlama değil, küresel ekonomik güç yapısında köklü bir yer değişimi anlamına geliyor ve bu dönüşüm 100 yılın ortasına kadar tamamen yerleşmiş olacaktır. Bu gelişme önümüzdeki 10 yıllarda uluslararası ticaret, jeopolitik ve küresel güç dengeleri açısından derin etkiler yaratacaktır. Küresel ekonomik dönüşümün merkezinde iki yeni ekonomik süper güç yer alıyor: Çin ve Hindistan. Goldman Sachs'ın ekonomik modelleri, Çin ekonomisinin yaklaşık 2035 yılına kadar Amerika'yı geride bırakacağını ve dünyanın en büyük ekonomisi unvanını alacağını öngörüyor. Asya'nın diğer devi Hindistan daha da etkileyici bir hızla ilerliyor. Ülke ekonomisinin 2075 yılına kadar Amerika'nın gayri safi yurt içi hasılasına yaklaşık 52,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki 100 yılın ikinci yarısına gelindiğinde dünyanın en büyük 3 ekonomisinden ikisi Asya kökenli olacaktır. Bu rakamlar yalnızca sayısal tahminler değil, aynı zamanda servet, yenilik ve stratejik etkinin büyük ölçekte doğuya kaydığını gösteriyor. Bu hızlı büyümenin Asya ekonomileri için nasıl mümkün hale geldiği sorusu gündeme geliyor. Goldman Sachs uzmanları 4 temel faktöre dikkat çekiyor. Genç ve aktif nüfus, dev altyapı yatırımları, teknoloji ve yenilikte sıçrama ve verimlilik artışı. Bu denklemin diğer tarafında küresel ekonominin gelişmiş batılı ülkeleri yer alıyor. Bu ülkelerin dünya ekonomisindeki payı göreli olarak azalma eğilimi gösterecek. Amerika ve Avrupa ekonomileri güçlü ve zengin kalmaya devam edecek olsa da büyüme hızlarının Asyalı rakiplerine kıyasla daha düşük seyredeceği öngörülüyor. Bu yavaşlamanın temelinde Batı'nın yapısal sorunları yatıyor. Nüfus artış hızının düşmesi, yüksek seviyedeki kamu borçları ve finansal hizmetler sektörüne aşırı bağımlılık ki bu durum zaman zaman üretim odaklıktan uzaklaşmaya neden olabiliyor. Bu etkenler bir araya gelerek Batı ekonomilerinin yükselişini ciddi engellerle karşı karşıya bırakıyor.
İran Radyo Podcast. Fars Körfezi sadece bir isim değildir. Güney İran'ın mavi sularında akan binlerce yıllık İran medeniyetinin, kültürünün ve kimliğinin bir anlatısıdır. Tarih yazıtları incelemekten uluslararası belgeleri incelemeye kadar herkes hiçbir çabanın değiştiremeyeceği bir gerçeğe tanıklık ediyor. Bu körfez her zaman Fars olmuştur ve Fars'ta kalmaya devam edecektir. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'ı bu su kütlesinin adıyla ölümsüzleştiren tarih, coğrafya, kültür ve kimliğin belgesel ve araştırma anlatısıdır. Sonsuza dek Fars Körfezi isimli podcast'ın değerli takipçileri, geçtiğimiz bölümde bazı batılı ülkelerin ve bu su kütlesinin tarihi adını çarpıtmak için yürüttükleri örgütlü çabaları incelemiş ve resmi belge ve delillerin, eski haritaların ve hatta gizli yazışmaların İran için bu ismin meşruiyetini nasıl kanıtladığını görmüştük. Bugün bu yolda devam ederek arşivlerde değil, taş ve metalin kalbinde kayıtlı işaretleri arayacağız. Zamanın bile yok edemediği kanıtlar. Bizi takip edin. O halde gelin bu unutulmaz yolculuğa hep birlikte başlayalım. Bu podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz. Bazen gerçeği görmek için rengarenk haritalara veya gösterişli belgelere gerek yoktur. Eski bir mezarlığın sessizliğinde yürümek yeterlidir. Orada yıllar önce bu bölgenin masmavi sularında ölen askerlerin mezar taşlarına basit ama derin bir kelime kazınmıştır. Ölüm yeri Fars Körfezi. Soğuk taşlar siyasetin dilini bilmez ama gerçeği tartışmasız olarak kaydetmişlerdir. Gazilerin resmi madalyalarında parlayan aynı gerçeği. Bu sulardaki hizmetleri onuruna, boyunlarına asılan madalyaların ve cilalı kenarlarında sağlam bir çizgi halinde ebedi Fars Körfezi ismi kazınmıştır. İster sessiz bir taşa, ister parlayan bir metale bu isim, sınırların ve delillerinde ötesinde tarihin hafızasına kazınmıştır. Tıpkı binlerce yıldır bu kıyıyı döven bir dalga gibi sağlamdır. Irak Baas rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşın sona ermesinin ardından bölgedeki istikrarsızlık alevleri henüz dinmemişti. Hicri Şemsi Mordad 1369-1990'da Irak Baas ordusu kuvvet sınırına geçerek Fars körfezinde yeni bir kriz dönemine girdi. Bu saldırı yalnızca bölgesel dengeyi bozmakla kalmadı, aynı zamanda küresel bir tepki dalgasını da tetikledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uyarıda bulundu, ancak Bağdat'ın bu uyarıları dikkate almaması askere müdahalenin yolunu açtı. Amerika birkaç ülkeden oluşan bir koalisyonla birlikte harekete geçti. Koalisyon güçleri önce Kuveyt'i kurtardı, ardından operasyonlarını Irak topraklarının derinliklerine doğru ilerletti. Tarihte Fars Körfezi Savaşı olarak bilinen bu savaş yaklaşık 2 yıl sürdü ve sonunda Irak güçlerinin çekilmesi ve Kuveyt'in konumunun istikrara kavuşması ile sona erdi. Yıllar sonra Hicri Şems'i 1372 yılında Amerika ordusu bu operasyona katılan askerleri resmen tanımaya karar verdi. Bu takdirin simgesi tarihi bir anıt haline gelen bir madalyaydı. Fars Körfezi Gazileri Milli Madalyası. Bu madalyanın kenarına belirgin çizgilerle Fars Körfezi Gazileri Milli Madalyası yazılmıştı. Ortasında açıkça şöyle yazılmıştı: Fars Körfezi Savaşı'nda ülkelerine hizmet eden Amerikalı silahlı kuvvetleri mensuplarına adanmış Fars Körfezi Gazileri Ulusal Madalyası. Bu madalya yalnızca bir ordunun askerlerine şükran göstergesi değil, aynı zamanda bu su kütlesinin gerçek ve tarihi adını bir kez daha doğrulayan Amerika'dan resmi bir belgeydi. Bu soğuk ve sessiz taşlar tarihi olayların sahipsiz tanıklarıdır. Bu sessiz anıtların en belirgin örnekleri Amerikan askeri mezarlıklarında görülebilir. Amerikalı asker Harold Wayne Clark'ın mezar taşında belirgin ve kalıcı harflerle ölüm yeri Fars Körfezi yazmaktadır. 2006 yılında Fars Körfezi'nde hayatını kaybeden Amerikalı asker Kristen Martin'in mezar taşı da aynı gerçeği anlatıyor. Bu taşlar ne yorumlanabilir ve ne de inkar edilebilir. Sadece Fars Körfezi'nin adını çarpıtmak için herhangi bir söz veya eylemde bulunulmadan önce bu anıtlara bakılması gerektiğini söylüyorlar. Eğer değiştirileceklerse önce bu askerlere mezarlarından Fars Körfezi adının silinmesi gerekiyor ve bu tarihin veya gerçeğin kolayca izin verici bir şey değildir. Fars Körfezi tarihin en güvenilir belgelerinde ve resmi kaynaklarında yüzyıllardır kesintisiz ve belirsizlik olmadan tekrarlanan bir isimdir. Bu isim bir dönemin veya bir halkın beğenisinin de sonucu olmuştur. Kadim haritalardan günümüzün resmi metinlerine kadar her zaman orijinal haliyle kaydedilen insanlığın ortak hafızasının bir parçasıdır. Ancak son yıllarda bazı batı medyaları, özellikle bazı Amerika medyaları bu kadim ismi çarpıtmak için hedefli çabalara girişmiştir. Bu çaba propaganda ve siyasi alanda sürdürülmesine rağmen tarihi ve resmi belgeler karşısında etkisiz kalmakta. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve ordusunun resmi belgelerinde bile Fars Körfezi isminin aynı doğru ve standart biçimde kullanılması ve bir onay mührü ile damgalanması dikkat çekicidir. Bu, aksine iddia eden, her türlü söyleme geçersiz kılan açık bir kanıttır. Bir süre önce bazı uluslararası medya kuruluşları üst düzey bir Amerikalı yetkilinin Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeleri ziyaret etme olasılığından bahseden bir haber yayınladı. Bu haberlere göre yeni ekonomik ve askeri anlaşmalar imzalamayı amaçlayan bir geziydi. Aynı zamanda siber ortamda bazı Arap başkentlerine özel bir ayrıcalık olarak adlandırılan bir söylenti de ortaya çıktı. Resmi Amerikan belgelerinde Fars Körfezi'nin adının değiştirilmesi. Wall Street Journal bir analizinde bölgedeki bazı ülkelerin yıllardır Fars Körfezi adını başka bir sahte isimle değiştirmeye çalıştığı ve Washington'un böyle bir eylemin onların siyasi ve ekonomik desteğini çekmeyi amaçladığını yazdı. Ancak uluslararası ilişkiler uzmanları bu söylentinin daha çok bir psikolojik savaşın parçası, bölgenin ve dünyanın karmaşık bir denklemlerinde siyasi baskı aracı olduğunu düşünüyor. Amerika'da söz konusu haber karışık tepkilerle karşılandı. Associated Press, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili resmi bir yorum yapmayı reddettiğini bildirdi. New York Times ise resmi coğrafyada herhangi bir değişikliğin geçmişteki davalara benzer şekilde yaygın hukuki ve siyasi anlaşmazlıklara yol açabileceğini belirtti. Bu söylentinin yayınlanması hemen yaygın tepkilere de yol açtı. İran kültür yetkililerinden bir kısa bir mesajda şöyle yazdı. Her vatansever İranlı için Fars Körfezi sadece coğrafi bir isim değildir. Aynı zamanda ulusal kimliğimizin ve kimlik kartımızın bir parçasıdır. Ancak anlık duygu ve tepkilerin ötesinde yüzyıllardır dünyanın belgelerine, haritalarına ve güvenilir metinlerine kazınmış açık bir gerçek var. Sınırların bazen siyaset, savaş veya çarpıtma yoluyla değiştiği bir dünyada bazı gerçekler tarih ve uluslararası hukuk bağlamında o kadar sağlam bir şekilde yerleşmiştir ki hiçbir madde onları silemez. Sonsuz bir kanıt bütününe atıfta bulunarak resmi haritalardan, uluslararası konferans kararlarından, coğrafya kitaplarına, Yunan ve Müslüman denizcilerin seyahatnamelerine, hatta 19. yüzyıl sömürgecilerinin arşivlerinden kalan rapor ve haritalara kadar. Bu su kütlesi her zaman Fars Körfezi ve Farsça karşılığı olan Halice Fars olarak bilinmiştir. İranlılar için bu isim sadece bir kelime değildir. Uzun zamandır bu toprakların kalbinde ve ruhunda var olan tarihi, kültürel ve coğrafi sürekliliğin canlı bir belgesidir. Sonraki tepkilerde birçok kişi Fars Körfezi'nin sadece haritada bir isim olmadığını, bir ulusun medeniyet hafızası olduğunu hatırlattı. Bu ünvan İran'ın stratejik bir varlığı, ulusal güvenliğinin bir direği ve ülkenin jeopolitik kapsamını genişleten faktörlerden biridir. Aynı zamanda uluslararası hukukta İran'ın kimliğinin ve tarihi sınırlarının açık ve inkar edilemez bir teyididir. Onlara göre bu ünvanı değiştirmeye yönelik herhangi bir girişim yalnızca tarihin çarpıtılması değil, aynı zamanda tüm İranlılara açık bir hakaret ve kabul görmüş küresel geleneklere aykırı bir eylemdir. Açıkça kışkırtıcı, nitelikli bir harekettir. Uzmanlar, Fars Körfezi'nin isminin çarpıtılmasının yumuşak bir savaşın parçası olduğunu, kurşunlarla değil, sözlerle yürütülen sessiz ama derin bir savaş olduğunu hatırlatıyor. Bu savaş karşısında halkın farkındalığı ve zamanında müdafaa hali başlıca silahlardır. Ve bunun sorumluluğu yalnızca medyaya ait değildir. Aksine her İranlı nerede olursa olsun bu komploya yüzleşmede üzerine düşeni de yapmalıdır. Geçmiş yıllardaki deneyimler, Fars Körfezi'nin adını değiştirmeye yönelik bu tür girişimlerin bazı ülkeler tarafından defalarca yapıldığını ancak her seferinde başarısızlıkla sonuçlandığını göstermiştir. Fars Körfezi, İran'ın tarihi ve kimliğinin yaşayan bir belgesidir. Yüzyıllardır değişime direnmiş ve bu mavi suların dalgaları üzerinde de ebediyen varlığını sürdürecek bir belgedir. Beyaz Saray'ın Körfez'in adını değiştirmeye çalışına dair söylentilerin ortaya çıkmasını takip eden günlerde siber uzay hareketi tepkilerin yaşandığı bir arenaya dönüştü. Persian XA en büyük kullanıcı dayanışma dalgalarından birine tanık oldu. Persian Golf hashtag'i trendlerin zirvesindeydi. Tanınmış ve tanınmayan kullanıcılar, analistler ve hatta kültür figürleri bu habere kendi yolları ile tepki gösterdi. Bazıları ise kısa ama anlamlı notlarda yayınladı. Diğerleri ise güney kıyılarına yaptıkları seyahatlerle ilgili tarihi anlatırlar ve kişisel anılarını paylaştı. Farklı tarih dönemlerine ait farklı dillerde eski haritalardan görseller ve belgeler, sanki kullanıcılar her görselle yüzyıllardır süre gelen bir gerçeğe yeni bir damga vurmak istercesine birbiri ardına yenilenen yayınlandı. Bu su kütlesi başlangıcından beri Fars Körfezi'ydi ve olmayı da devam edecektir. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı tüm görseller arasında bir grup en çok ilgiyi çekti. Fars Körfezi Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin mezar taşlarının fotoğrafları ve Ulusal Körfez Savaşı gazileri madalyası adlı resmi bir madalya. Bu madalya yalnızca bir askeri anı değildir. Aynı zamanda 1991 yılında Amerika Kongresi tarafından çıkarılan bir yasayla oluşturulmuş resmi bir belgeydi. Yasa metni şöyle. 1991 tarihli Fars Körfezi Savaşı gazilere yardım yasası, federal gazi yardım yönetmeliklerine, kamu yardımları, gazi emekli maaşları ve hayatta kalanlara sağlanan yardımlardan yararlanma hakkı amacıyla Fars Körfezi Savaşı'nı savaş zamanı tanımına dahil edecek şekilde değiştiriyor. Bu savaşın gazisine hayatta kalan eşi, 1 Ocak 2001'den önce onunla evlenmiş olmalıdır. Bu satırlar tarih kitaplarına değil, bir ülkenin resmi yasalarına, Fars Körfezi'ne bir kez daha onay damgasını vuran yasalara kaydedilmiştir. Tepki dalgasının ortasında Donald Trump'ın birkaç videosu da hızla dolaşıma girdi. Bu videolardan biri iki farklı zaman diliminin akıllıca bir kolayıydı. Aynı adamın iki farklı görüntüsü ancak iki farklı yaklaşımla ilk bölümde 2017'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Trump resmi konuşmasında Fars Körfezi'nden bahsetmek için sahte bir Arap Körfezi unvanı kullanıyor. Bu dönemin siyasetiyle harmanlanmış hesaplı bir üslup. Ancak ikinci bölümde imge 30 yıl öncesine 1987'ye uzanıyor. O zamanlar emlak sektöründe milyoner olarak faaliyet gösteren Trump, tanınmış bir Amerikalı sunucu olan Larry King ile yaptığı bir röportajda Washington'un dış politikalarını eleştiriyor ve Fars Körfezi'ndeki kritik durumdan defalarca açıkça bahsediyor. Bazı siyasi ortaklarından bugün hafızalardan silmeye çalıştığı isim de aynı. Son olarak artan tartışmalara yanıt olarak Trump, isim değişikliğine henüz karar vermediğini ve raporun gelmesini de beklediğini açıkladı. Elbette duyguları incitmek istemediğini de ekledi. Zamanın damgası gibi bazı coğrafi belgeler Fars Körfezi adının dünya için doğruluğunu kanıtlamıştır. Bunlar arasında 3 tarihi harita diğerlerinden daha fazla güvenirlik ve ağırlığa sahiptir. Bunlardan biri doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin emriyle hazırlanmış 3 harita. İlk olarak 1893 yılında Amerika Kongresi'nin emriyle çizilen resmi Amerikan haritası. Bu haritada doğru ve standart coğrafi isim olan Fars Körfezi açıkça yazılmıştır. Bu, o dönemdeki Amerikan hükümetinin resmi tutumunun tartışılmaz bir kanıtıdır. Bir diğeri ise Fransız haritacı Bolon çalışması olan 1766 Fransız haritasıdır. Bu harita yalnızca Fars Körfezi adına doğru bir şekilde kaydetmekte kalmamış. Aynı zamanda Büyük Tom, Küçük Tom ve Ebu Musa olmak üzere 3 İran adasının İran'a ait olduğunu hiçbir belirsizlik olmadan göstermiştir. Ve üçüncüsü ünlü Fransız haritacı ve denizci Danville tarafından çizilen 1758 ünlü haritasıdır. Bu harita Bull'un çalışması gibi hem Fars Körfezi isminin doğruluğunu hem de İran'ın 3 ada üzerindeki tartışmasız hakimiyetini vurguluyor. Bu haritalar sadece kağıt üzerindeki çizgiler ve renkler değildir. Yüzyıllardır varlığını sürdüren ve sürdürecek bir gerçeğin de canlı belgeleridir. Muhterem dinleyiciler, sonsuza dek Fars Körfezi podcastının bu bölümünü burada sonlandırıyoruz. Bugünkü hikayemiz sadece belge ve haritaların bir incelemesi değil, binlerce yıllık dalgalar üzerinde kadim kitapların kalbinden mezar taşlarında Fars Körfezi adını taşıyan askerlerin sandıklarına uzanan bir yolculuktur. İncil dizisi gibi bu isim nesilleri birbirine bağlıyor ve bir kimlik, gurur ve direniş hikayesi anlatıyor. Kıyıya vuran her dalga bir vade tekrarlıyor. Bu su kütlesi İran'ın ruhunun bir parçasıdır. Hiçbir fırtına, hiçbir siyaset ve hiçbir madde onu tarihin hafızasından ve insanların kalplerinden silemez. Biz İranlılar için Fars Körfezi sadece bir coğrafya değil, yaşayan bir hata. Değerli bir miras ve ulusal kimliğimizin üzerine yükselen bir bayrak. Bu programı değerli bulduysanız arkadaşlarınızla paylaşın ve tüm bölümleri dinlemek için iranradio.ir web sitesi ve sosyal ağlardaki resmi sayfalarımızı da ziyaret edin. Tekrar görüşüne dek sizlere Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Yeni Alman Müslüman bayan Heike şöyle diyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicap hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
İslam dini akıl ve fıtrata dayalı bir dindir. Şöyle ki hem insanın fıtratında kökü vardır hem akli selim ve mantıkla onaylanır. Bu yüzden hür düşünen ve arayış içinde olan ve batılıların saptırıcı propagandalarına aldırış etmeyen insanlar kaybettikleri şeyi İslam dininde bulur. Bayan Heike de uzun bir arayış ve düşünmenin ardından sonunda bu büyük semavi dini seçen insanlardan biridir.
Bayan Heike ekonomi ve sosyal bilimler mezunudur ve Almanya'nın kuzeybatısında Oldenburg kentinde yaşıyor. Bayan Heike Müslüman olmadan önce inancını şöyle anlatıyor. Dini açıdan ben de diğer birçok batılı insan gibiydim. Yani vaftiz yaptırmıştım ve çocukken kiliseye de gidiyordum. Ancak büyüdükçe kilise ve dine yönelik düşüncelerim değişmeye başladı ve iyice büyüdüğümde artık kiliseye de gitmez oldum. Gerçi içimde Allah'a inanıyordum. Zira onu inkar edip sonra da var olduğunu öğrenmekten korkuyordum ve bu durumda ne yapacağımı bilemiyordum. Bu yüzden bu konuyu asla düşünmemeye karar vermiştim.
Aslında Bayan Heike'nin Allah'a inanç konusunda söylediği şey, Allah Teala'ya inanma zarureti hakkında sade bir istidlal sayılır. Şöyle ki eğer Allah yoksa inkar edenler zarar görmeyecek ve inananlar da bir şey kaybetmeyecek. Ancak eğer Allah Teala varsa, ki zaten öyledir, mümin insanlar büyük bir kurtuluşa nail olur ve inkar edenler de büyük bir azapla cezalandırılır.
Gerçi Bayan Heike üniversite döneminde İslam dininde kadınların meseleleri üzerinde bir araştırmaya katılmıştı. Fakat batıda yürütülen ağır İslam karşıtı propaganda yüzünden bu semavi dine karşı iyimser bir bakışı yoktu. Bayan Heike şöyle diyor. O günlerde İslam dininden kafamda olan görüntü çoğu batılı ve Avrupalı insanın kafasında var olan görüntüydü. Yani kadınların zulüm altında bulunduğu ve aşağılandığı ve hiçbir insani haktan yararlanamadığı menfi bir görüntüydü.
Batı dünyasının İslam karşıtı propagandalarının eksenlerinden biri kadınların kısıtlandığı iddiasıdır. Oysa İslam dininde kadınlar için belirlenen haklar başka hiçbir dinde eşi örneği bulunmayan haklardır. Nitekim Batı dünyası da daha yeni yeni kadın haklarını üstelik eksik bir biçimde gözetmeye başlamıştır.
Her halükarda Bayan Heike hissettiği manevi boşluk yüzünden ruhi ve manevi açıdan sığınacak bir sığınak arıyordu. Bayan Heike bu konuda da şöyle diyor. İtiraf etmeliyim ki her zaman bir şeyi kaybetmiş gibi bir hissim vardı ve bu his beni etrafımdaki konulara merakla yaklaşmama sebep olurdu ve bazen çevremdeki sosyal konulara da eleştirel bir gözle bakıyordum. Her halükarda bu bilinmeyen bir kayıp arayışında olan his beni geniş çapta araştırma yapmaya yöneltti. Gerçi neyin peşinde olduğumu bilmiyordum ve bu yüzden insan düşüncesi ve aklı ile ilgili olan her şeyi okuyordum.
Bayan Heike o günlerde okul masraflarını karşılamak üzere çalıştığı lokantada bir gençle tanışıyor. Bu tanışma ise Bayan Heike'nin İslam dini hakkında araştırma yapmasına sebebiyet veriyor. Bayan Heike bu macerayı da şöyle anlatıyor. O arkadaşım da öğrenciydi ve aynı lokantada çalışıyordu. Bir süre sonra İngilizce dersinde zayıf olduğu için ona ders vermeye karar verdim. Günlerden bir gün tesadüfen onu seccade başında namaz kılarken gördüm. Hayatımda ilk kez namaz kılan birini görmüştüm. O manzara beni derinden etkiledi Böylece kafamdaki soru işaretlerini ona sorabileceğimi hissettim. Bu çok tuhaf bir histi. Sanki kaybettiğimi bulmuştum.
Tahran Radyosu.
Namaz, kulun Allahu Teala ile irtibatın en güzel ve en manevi halidir. Bu yüzden Bayan Hayke'nin o Müslüman gencin namazda duruşu ve Allahu Teala'ya ibadet etmesini görmekle büyük bir değişime uğramasına şaşmamak gerekir. Hakikate susamış olan Bayan Hayke hemen başka dinlerde ve inançlarda cevaplarını bulamadığı sorularını sormaya başladı. Gerçi Bayan Hayke kolay kolay ikna olacak bir insanda değildi ve aldığı cevaplar için kanıt bekliyordu.
Bayan Hayke bu konuyu da şöyle anlatıyor. Ben o arkadaşımla konuştuğum her şey için ilkin kanıt talep ediyordum. Ben duyduğum her konu hakkında önce araştırma yapmaya ve kanıtını bulmaya ve daha sonra benimsemeye alışmış bir insandım. Böylece uzun bir süre bu şekilde geçti. Ben soru soruyordum ve o da delillerle ve mantıkla ve sunduğu belgelerle bana cevap vermeye çalışıyordu. Bu arada İslam dininde kadının konumu en sıcak tartışma konularımızdan biriydi.
Şimdi artık Bayan Hayke en önemli sorularının cevabını İslam dininde bulmuştu ve bu yüzden bir seçim yapma zamanıydı. Bayan Hayke bu konuda şöyle diyor. Zaman geçtikçe kaybettiğim şeye daha da yaklaştığımı hissediyordum. Ta ki bir gün artık iyice tatmin olduğumu hissettim. Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar araştırdığım tüm dinler ve irfani düşüncelerinin arasında İslam dini tüm konulara en mantıklı biçimde yaklaşan tek dindi. Ve belki de İslam dininin birçok konuya ilmi yaklaşımı benim için her şeye sosyal bilimler penceresinden bakarak kabul eden biri için Müslüman oluşumda en güçlü etkenlerden biri oldu. Böylece ben İslam dinini seçtim ve Müslüman olduğumu Müslüman arkadaşıma bildirdim ve o da hemen beni istemeye geldi ve sonunda evlendik.
Şimdi yeni Alman Müslüman Bayan Hayke ayrı bir duygu yaşıyor. Namaz kılmaktan büyük zevk alıyor ve içinde büyük bir huzur hissediyor. Bayan Hayke zamanda İslami hicabı da seçiyor. Fakat bu seçimini bilinçli ve güçlü gerekçelere dayanarak yapıyor. Bayan Hayke şöyle anlatıyor. Dediğim gibi ben çok araştırma yapan biriydim. Bu konuda da uzun araştırmaların ardından aile ve toplumun sağlığının hicap yasası veya ilkesiyle güvence altına alındığı sonucuna vardım. Batı toplumunda tüketicilik ve kadınlar konusunda cinsel konuların propagandası yapılması insanlara yaşamlarının doğru yolundan saptırmakla sonuçlanıyor.
Bayan Hayke tam hicabı şöyle tanımlıyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicap hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
Bayan Hayke Allah Teala'ya dayanma zevkini ve maddiyattan bağımsız olmanın mutluluğunu arkadaşlarına ve yakınlarına da intikal ettirmek istiyor. Fakat bu konuda pek başarılı olamıyor ve bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Ben İslam konusunda tüm akrabalarım, tanıdıklarım ve arkadaşlarımla tamamen mantıklı bir şekilde konuşmaya çalıştım. Fakat onlar bu meseleleri idrak edemiyordu. Belki de benim bu meseleleri daha rahat idrak ederek Müslüman oluşumun bir sebebi okuduğum branş yani 3. dünyada ekonomi branşıydı. Ben böylece Müslüman olmadan önce kapitalist toplumun birçok sorunu ile tanışmıştım ve bu düzende her şeyin parada özetlendiğini biliyordum. Bu düzende insanların değeri para ile ölçülür ve ben her zaman bu düşünceyle mücadele ediyordum.
Bayan Hayke, yeni Müslüman olan insanların camiasında başka sorunlara da işaret ederek şöyle diyor. Mezhep sayısının çokluğu ve aralarında dini konuların üzerinde bir vahdetin olmaması, yeni Müslüman olan insanları birçok sorunla karşı karşıya getiren ve bazen iyice şaşkınlık yaşamalarına yol açıyor. Şunu unutmayın ki bir yeni Müslüman sürekli amellerinin doğru olmasını ister ve bunca ihtilaf insanı iyice şaşırtıyor ve kimin doğru söylediğini ve hangi amelin en doğru amel olduğunu kestirmek çok zor oluyor.
Ancak Bayan Hayke bu durumun çözümünü İslami vahdette ve salih bir önderde görüyor ve şöyle diyor. Bence biz düşmanlarımızdan öğrenmeliyiz. Bakın, onların birçok konuda anlaşmazlıkları olabilir fakat içinde menfaatleri bulunan birçok konuda görüş birliği içindeler. Üstelik onların örnek aldıkları insanların kimler olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin gelin Batı ve Avrupa'nın tüm siyasi liderlerini düşünün. Bunlardan hangileri insani ve ahlaki özellikleri sahiptir? Bir insan ancak sağlıklı ahlak sahibi olursa ve daha sonra da bilgili olursa ve tüm imkanlara rağmen sade yaşıyorsa ve söylediklerini en başta kendisi uyguluyorsa başkalarına örnek olabilir. Örneğin gelin İmam Hümeyni veya Ayetullah Hamenei'nin yaşamını gözden geçirelim. Bu durumda ancak İmam Hümeyni ve Ayetullah Hamenei örnek olabileceklerini anlarsınız. Örnek alınacak insanın ahlaki ve manevi değerler açısından tam ve mükemmel olması çok önemlidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizi dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim. İnsanoğlu hangi yeteneğini daha fazla kullanırsa o yeteneği o kadar gelişir ve yetişir. Doğal olarak düşünme yeteneğine de zaman ayrılırsa onun düşünme gücü de artacak ve daha iyi kararlar alabilecektir. Böyle bir kişi kendi hayatını ciddi bir şekilde kontrol altına alıp bütün yaşam meselelerinde çözümleyici, dinamik ve çözüm bulan bir zihne sahip olacaktır. Zaman yönetimi uzmanı Alec McKenzie şöyle bir değerlendirme yapmıştır. Her yenilgenin sebebi düşüncesiz uygulamaya geçmektedir. Her işe başlamadan evvel kafa yorma ve düşünme Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Allah elçilerinin de emirlerindendir. Akıl, cehalete yolu kapatmak ve bilgisizlikten uzaklaştırmak demektir. Akıl gerçeği kavramamıza yardımcı olan güçtür. İnsan nefsi asi ve evcilleşmemiş bir hayvan gibidir. Bu vahşi hayvan dizginlenmesi asi bir şekilde insanı her yöne çeker ve hayatı da bulanık bir hale getirir. Nefis insanın aklı ve düşüncesiyle kontrol edilmelidir. Değerli Peygamber Efendimiz aklın tanımını yaparken bu nimeti bilgisizliği ve cehaleti uzaklaştırmak için en büyük araç olarak değerlendirerek şöyle buyurmaktadır. Gerçekten de akıl cehaletin yolunu keser. Asi amare nefsi ise bayağı yaratıklardandır. Eğer dizginlenmesi bunalım ve şaşkınlık yaratır. Akıl böylece cehaleti kontrol eder. Söylenenlere göre bir gün cahil bir insan Aristo yanında akıllı bir adamın ayıbını aradı ve onu kötüledi. Akıllı adam ise sessiz kalmayıp hiddetli bir şekilde cevabını verdi. Aristo cahil adama bir şey söylemedi ancak akıllı adamı kınadı. Akıllı adam şaşkınlıkta şöyle sordu. Neden beni kınıyorsunuz ki? İlk olarak o benim hakkımda kötü konuştu. Ayrıca o cahil birisi ancak ben bilim biriktirmiş bir insanım. Aristo ise şöyle cevapladı. İşte ben de bu nedenden dolayı seni kınıyorum. Akıllı bir insan cahil insanları tanır. Çünkü kendisi de bir dönem cahil olup daha sonra bilgi biriktirerek alim olur. Ancak cahil insan alim insanı tanıyamaz çünkü kendisi de hala alimliği yaşamamıştır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim öğretileri ve Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri bakımından insan aklın yanlış gördüğü bir şeye inanmaması gerekir. Aklın uygun görmediği vasıflara sahip olmamalıdır ve aklın layık görmediği girişimlere başvurmamalıdır. İslam dinimiz işte bu doğrultuda akıllı ve düşünen insanlar yetiştirmek peşindedir. Allah-u Teala ise bu ülke doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 100. ayeti şerifesinde şöyle buyuruyor. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. Akıl ve düşünme gücü insan oğlunun kendi dünyevi hayatını düzene sokması için yararlanması gereken en iyi ve en değerli araçlardır. Aslında insanların arasındaki fark da onların düşünceleri ve inançlarından kaynaklanır. Her insan kendi zihni ve kalbi inanışlarına göre kendi hayatındaki meseleleri yönetir. Başarılı insanlar yüce ve olumlu inançları dinamik ve yaratıcı düşünceleriyle başarıları yaratırlar. Başarısız insanlar ise kötümserlik ve cehalet ile kendi hayatlarını karanlıklara götürürler. Hayat ya bozunun dizilişi ve tamamlanması kendi elimizde ve yönetimi de aklımızın kontrolündedir. Tabii farklı farklı olaylar, zorluklar ve bunalımlar her insan için geçerlidir. Zor ve yıpratıcı durumlarda Allah'a tevekkül etmek ve ondan hayırları istemek, ayrıca akıl gücüyle hayatı yönetmek en iyi yoldur. Örneğin bir insan çocuğunun hastalandığını duyunca çıkmaza girmiş gibi hisseder kendini. Başka biri ise bu haberi duyunca çocuğunun tedavisi için elinden geleni ardına koymaz. Hayat işlerinin yönetimi, doğru planlama ve hayatın zararı ve kârının ayırt edilmesi akıl vasıtasıyla yapılabilir. İslami rivayetlerde ise hayat işlerini ve geleceği daha iyi anlamak için fikir ve düşünceden yararlanılması için birçok tavsiyede bulunulmuştur. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle bir rivayet anlatırlar. Bir kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip Peygamber Efendimiz'den ona tavsiyede bulunmasını rica etti. Peygamber Efendimiz ise 3 kere tavsiyede bulunursam uygulayacak mısın diye sordular. Peygamberin yanına giden kişi ise 3 kez evet ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdular. Sana tavsiyem, bir işi yapmak istediğin zaman o iş ile ilgili tedbirli bir şekilde düşünmeni istiyorum. Bu iş senin gelişmene ve hidayetine sebebiyet verecekse yap, ancak seni doğru yoldan uzaklaşırsa onu yapmaktan sakın. Allah Resulü'nün bu kişiden söz vermesini istemesinden işlerin sonunu düşünmenin ne kadar önemli olduğunu anlamak mümkün. Allah Resulü bize tedbirli bir şekilde düşünmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini ve tamamen düşünmediğimiz bir işe başlamamız zaruretini de bunun sonuçları olacağını anlatmak istiyor. Aklını kullanan bir insan her işe başlamadan önce işinin sonunu düşünür. Böyle bir insan sadece zihnindeki işleri maddi ve manevi etkilerini değerlendirerek girişir. Aklın şer ve hayır, hak ve batılı ayırma aracı olmasından dolayı akıl sayesinde bir işin bütün boyutları düşünülüp daha sonra uygulamaya geçilebilir. Psikologların dediğine göre akıl yaratılış aleminin kemaline ermek için bir köprü sayılır. İslam dinimizin değerli peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayat işlerindeki düşünmeye yer vermekle ilgili şöyle bir vurguda bulunmuşlardır. Tavsiyem, hangi işi yapmak isterseniz onun sonuçlarını düşünmeniz gerektiğidir. Bu iş gelişmene yardımcıysa iyidir, ancak fesat ve batmana neden olursa onu bırak. Hikayelerde günlerin birinde bir serçe kendine yuva kurduğu anlatılmaktadır. Bu serçe büyük bir çaba neticesinde ağaç üzerinde bir yuva yaptı. Bu serçenin yuva yaptığı ormanda ise bir çavuş kuşu alim bir kuş olarak bilinirdi. Çavuş kuşu her daim serçeyi bu ağaç üzerinde yuva yapmaması gerektiğini söylüyordu. Ancak serçe onun bu sözünü hiç dikkate almadı. Uzun bir zaman geçtikten sonra serçe orada yumurtladı ve her gün bu yumurtalarına en iyi şekilde bıraktı. Artık yuva serçelerin yumurtalardan çıkma zamanı da gelmişti. Bir gün aniden insanların testere seslere, ormanın sessizliğine bozdu. Serçe bu gürültüyü duyunca ağlar göz ve yalvarış ve yakarış haliyle alim çavuş kuşunun yanına gidip yardım istedi. Çavuş kuşu ona, "Sen insanların geçtiği bir yolda yuva kurup benim uyarılarımı ve tavsiyelerimi de hiç kale almadın. Artık benim elimden bir şey gelmez. Pişmanlık, acelenin ve düşüncesiz davranmanın kaçınılmaz sonucudur. İşlerin sonuçlarını düşürmek akıllı ve düşünce sahibi insanların bariz özelliklerindendir. Bu özellik ise her insana daha iyi yaşamak fırsatını hediye eder. Geleceği ve işlerin sonunu düşünmeyen insanlar her daim hata yapma ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Karar vermek için gereken en önemli malzeme ve araçlar arasında geleceği düşünme ve uzakları görme ve işlerin sonunu tahmin etmeye çalışmaktır. Bu araçlar ise her insanın hayat kalitesini artırmak için gereklidir. İşlerin sonunu ve geleceğini düşünmeden davranan tedbirsiz insanlar sürekli hayatın monotonluğundan yakınıp hatalara sıkça düşen ve pişman olan insanlar olurlar. İşleri farklı yönleri ile değerlendirmek ve geleceğe düşünmek tedbirli olmak demektir. Karar alma sürecinde ise tedbir ve önceden düşünmeden daha önemli bir etken yoktur. Büyüklerimiz şöyle diyorlar, düşüncesiz ve basiretsiz bir şekilde davranan insanlar yanlış yola sapan bir yolcu gibidirler. Bu yolcu ne kadar hızlanırsa o kadar doğru yoldan sapacaktır. Uzağı görme ve işlerinde sorunu düşünmek yolunda en büyük engellerden biri de gurur ve kibirdir. Hz. İmam Ali Aleyhisselam ise bu konuda şöyle buyuruyor. Kim gurura ve batıla güvenirse işlerin sonunu düşünemez hale düşer. Gurur ve kibir çoğunlukla nedamet ve pişmanlığa yol açar. Çünkü insan böyle bir duruma düşünce artık kendini ve değerlerini doğru şekilde değerlendiremez ve her zaman hesap hatası yapar. İşte bu nedenden dolayı sürekli pişmanlığa ve nedamete kapılır. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Programlarımızı Tarar Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah, Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre, yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa iki namaz arasında işlediği günahları silmiş olur. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere günah yüzünden insan ruhu ve kalbinde ortaya çıkan yaralar namaz ile şifa bulur ve kalplerin pası silinir.
Namazın talim ve terbiye bakımından bir önemli özelliği, insanı gelecekte günah işlemekten alıkoymasıdır. Çünkü namaz, insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir. Ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkirlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu, yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz, her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için, sürekli insanı gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki, İnsan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu. Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam, İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste, imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor: Yüce Allah, imanı insanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz, insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanı maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin dört duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, insanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste, namaz, muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz, has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur: Namazın teşri sebebi, Yüce Allah'ın Rabbaniyetine ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın, kibire kapılması huşu içinde olsun, dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur, ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek, insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında
orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
Oh, Bismillahirrahmanirrahim.